Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Şebnem Dergisi'nin Mart 2024 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenlerimiz bir mülakat aktaracağız. Lauren Bolt hanımefendi ile hidayet yolculuğu hakkında yapılan mülakatın 5. bölümünü paylaşacağız bu akşam. Avrupa'da ve İslam'da evlilik başlığını taşıyor Halime Demireşik imzalı bu mülakat. Siz daha önce Avrupa'da yaşayan kariyer sahibi ünlü bir hanımken evlilik yaptınız, çocuklarınız oldu. Sonra boşandınız, Müslüman oldunuz, Müslüman bir erkekle evlendiniz. Şimdi bize Avrupa'da kadın ve aile hayatıyla İslam'da kadın ve aile hayatını karşılaştırsanız neler söylersiniz? Ben Müslüman bir erkekle evlendiğimde 53 yaşındaydım. Hayatımda ilk defa bir erkek benim için bir şeylerin ücretini ödüyordu. Halbuki Avrupa'da her kadın 15-16 yaşından itibaren çalışır. Kendi harçlığını kazanır. Kendi masraflarını kendisi karşılar. Kira, fatura, market. Evlense bile bunlar genellikle hep kadının masrafı olarak görülür ya da adaletli, merhametli bir erkekle karşılaştıysanız 50-50 yani yarı yarıya masrafları paylaşırsınız. Ben birçok Avrupalı kadın gibi 53 yaşına gelince artık hesap yapmaktan yorulmuştum. Evlendiğimde markete gitmiştik ve ben ödeme yapmak için cüzdanımı çıkarınca yeni eşim "Hey ne oluyor? Bu senin sorumluluğun değil." deyince hem şaşırdım hem de çok gururlanıp mutlu oldum. İyi o zaman ödeyebilirsin dedim. Düşünsenize aldığım hiçbir şeyin ödeme sorumluluğunun olmaması ne kadar büyük bir lüks. Bu kadına değerli hissettiriyor ve eşinin güçlü olduğunu düşündürüyor ve ona güven duymasını sağlıyor. Aitlik duygusu çok güzel şeyler. Müslüman ve gayrimüslim evliliği karşılaştırma yapacak olursam, modern Avrupa'da evlilikler iki tarafın kendi menfaatlerini düşünmesi üzerine kuruludur. Tıpkı bir evi paylaşan, masrafları bölüşen iki arkadaş gibi. Kadın ev ve çocuklardan sorumludur ve kadın bunların hepsini kendisine bir yük olarak görür. Evi dışındaki her şey, iş, spor, arkadaş buluşmaları, kişisel bakım gibi şahsına ait her şey ailesinden daha kıymetlidir. Yani kadın da önce ben der. Yani sıralama yapsak, önce az önce saydığım ferdi tercihleri, ikinci sırada çocuklar, en az sırada kocası vardır. İki ve üçüncü sırayı kendisini dibe çeken bir yük olarak görür hep. Kadın kendisini bütün sorumlulukların altında ezilen, sömürülen bir varlık olarak görür. Erkek taşın altına hiç elini koymaz. Ama filmlerde Avrupalı erkekleri hep centilmen, ailesine ve eşine yardım eden kimseler olarak görüyoruz. Bu bir illüzyon mu? Kandırmaca mı? Batı'da evlilikler herkesin çok fazla hakkının olduğu evliliklerdir. Mesela bir kadın evliyken erkek arkadaşlarıyla partilerde eğlenmeye gidebilir. Kendi hayatında ne yapmak istersen yapabilirsin. Kocan sana hiçbir şekilde karışamaz. Sen bunları yapabildiğin gibi erkek de istediğini yapabilir. Hakların bu kadar sınırsız olması, sorumlulukların yapılmamasını beraberinde getiriyor. Sorumluluklar tamamen vicdana kalmış oluyor yani. Filmlerde ne kadar erkek yardım ediyor gibi gösterilse de bu kadının işi olarak görülür. Ne kadar evliliklerde masraflar paylaşılsa da her kadın eve para harcarken içten içe üzülür. Aslında eve para harcamak istemez. Bunu mecbur olduğu için yapar. Hepsinin hayalinde evin masraflarının tamamını karşılayacak bir eş yatar. İşte bu İslam'daki bütün maddi sorumlulukların erkeğe yüklenmesinin fıtri oluşunun bir alametidir. Bu yüzden Avrupa'da iki taraf da kendisinin sömürüldüğünü düşündüğü için boşanma oranları çok yüksektir. Eğer batılı evlilik tipinde erkekler çok centilmen olsaydı neden boşanma oranı bu kadar yüksek olsun, öyle değil mi? Müslüman kızlar aile kurmaktan korkuyorlar. Çünkü annelerinin ev içinde bir köleye dönüştüğünü düşünüyorlar. Ve ben annem gibi bir köle olmayacağım diyorlar. Çünkü bakıyorlar annelerde çok sorumluluk var. Üstelik babaları annelerine karşı hiç kibar değil. Bunlar çok kötü örnekler. Halbuki bizim Peygamber Efendimizin örnekliğine bakmamız lazım. Özellikle erkeklerin Peygamber Efendimizin nasıl bir eş olduğunu iyi okuması lazım. Peygamber Efendimiz kendi söküğünü diken, misafirine kendisi hizmet eden, hanımlarına karşı çok merhametli ve kibar. Aslında İslami camiada yeni nesillerde Peygamber Efendimiz'e örnek alan çok aile yapısı var. Kaba erkek ve kötü aile örnekleri daha az. Ama medya hep kötü örnekleri öne çıkardığı için İslam'ı bilmeyenler çoğunluğun böyle olduğunu düşünüyorlar. 53 yaşımda bir Müslüman erkekle evlendim. O yaşıma kadar hiçbir erkek bana hayır şunu veya bunu yapamazsın demedi. Hayatıma karışmadı. Şimdi Müslüman birisiyle evliyim. Eşim bazı şeyler hakkında hayır olmaz diyor. Düşünebiliyor musunuz? Hayatında ilk defa bana bir erkek hayır olmaz diyor. Bu bana çok ağır geliyor. Bazen eşim bana hayır demem hoşuna gitmedi değil mi diyor. Ben de evet hoşuma gitmedi diyorum. O da bana olsun yine de cevabım hayır diyor. Ama bu hayırlarda bile şunu hissediyorum. Benim iyiliğim için bana olan sevgisinden ve benimle ilgilenmesinden dolayı. Beni bir şeylerden korumak için. Ama eşinizin ne zaman, niçin ve ne şekilde hayır dediği çok önemli. Bu hayırların altında Allah'ın emri, isteği, sevgi, merhamet ve ilgi varsa bu çok kıymetli. Ama sizi kontrol altına almak için veya kendi nefsi adına yapıyorsa bu zulüm olur. Eşim Orta Amerika'da bir adada dünyaya gelmiş. Ailesini ziyarete gitmiştik. Ben çok maceracı birisiydim. Oraya giderken çok heyecanlıydım. Dalış yaparım, yüzerim, yürüyüş yaparım diye düşünmüştüm. Oraya varınca eşim hiçbirine izin vermedi. Ama neden diye sordum. Ailemin yanına geldik. Önce ailemle vakit geçirmeliyiz dedim. Bir de burada yalnız başına gezemezsin. Nereye gideceksen beraber gitmeliyiz. 8 gün evden dışarı çıkmama izin vermedi. 7. gün arkadaşımla telefonla görüştük. Ona galiba beni hapsetti demiştim. 8. gün sabahında gözü yaşlı bir şekilde biraz yürüyüşe çıkabilir miyim dedim. O da şuraya kadar gidebilirsin diye sınırlı bir şekilde izin verdi. Ben yürümeye başladım. Bir tepeye çıktım. Ah özgürlük dedim. Oradan bir adam beni gördü ve beni takip etmeye başladı. Eve doğru hızlı hızlı yürümeye başladım ve yüksek sesle eşimin ismini söyledim. Adam eşime seslendiğimi duyunca hemen oradan kaçtı. Eşim yanıma geldi. Olanları anlatınca eşim bana, işte bu yüzden sana izin vermemiştim. Ben buradaki insanları tanıyorum. Müslümanlara karşı çok kin dolular. Sana zarar vermelerinden korktuğum için izin vermemiştim dedi. Neden bunu baştan bana söylemedin diye sordum. Senin kocan olarak bana güvenmen lazım dedi. Ben her şeyi sana açıklayamam ki. Daha sonra beni uygun bir yerde dalış yapmaya götürdü. İslam karşıtları İslam'ın hep kadını ikinci plana attığını söyler. Halbuki bu böyle değildir. Mesela kadın İslam'da mirastan yarım pay alır ama asla ikinci plana atılmaz. Evlenene kadar babası onun bütün maddi ihtiyaçlarından sorumludur. Evlenince de kocası bütün maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan mesuldür. Batı'da 1880'li yıllara kadar kadın hiç miras alamıyordu. 1880 yılından sonra mirastan pay alma imkanı açıldı. Fakat Batı kadını 15 yaşından itibaren bütün masraflarını kendi karşılar. İhtiyacı olsa bile onunla hiç ilgilenmezler. Mesela elinde çok yükle metroya binsen hiçbir genç erkek sana yer vermez. Niye versin ki? Sen o kanunlara ve toplumun anlayışına göre eşitsin. Eşitsen masraf da eşit. Saygı duyulmasına, gözetilip kullanmasına gerek yok. Çünkü kadın da erkek kadar güçlüdür. Ancak fıtratımıza baktığımızda bu böyle değildir. Kadın sevilmeye, gözetilip korunmaya, ilgi ve alakaya fıtraten muhtaçtır. Bu eşitlik, özgürlük adı altında aslında istenen şey kadının sömürülmesidir. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile nasıl tanıştınız? 2016 yılında bir konferansa katılmıştım. Orada bir beyefendi yanıma gelip evimin adresini istedi ve adresime bir şey göndereceğini söyledi. Biraz şüphelendim fakat yine de adresi verdim. Bu beyefendi bana bir koli dolusu kitap göndermiş. Önce pek incelemedim. Aşırı radikal kişilerin veya Şiilerin yazdığı kitaplar olabilir diye kitapları sadece kitaplığa koydum. Sonra aradan bir zaman geçti. Kitaplıktan okumak için bir kitap ararken koyduğum bu kitaplardan biri dikkatimi çekti. Osman Nuri Topbaş Hoca'nın tefekkürle ilgili yazdığı bir kitaptı. Bu eseri okumaya başlayınca çok fazla etkilendim. 3 yıl evvel İstanbul'a taşınınca o kitabı tekrar okurken yazarı kim diye baktım. Ön sözün sonunda Osman Nuri Topbaş Üsküdar yazısını görünce şok oldum. Ben de Üsküdar'da yaşıyordum. Çok etkilendiğim o kitabın yazarı da Üsküdar'daydı. Kitaptaki her adrese e-mail atmama rağmen kimse dönüş yapmadı. Daha sonra Süleyman Derin Hoca'yla tanıştım. Onun vasıtasıyla da Osman Hoca'yla görüşüp tanıştım. Osman Hoca'nın sadece bir kitabını okudum ama onu da 15 defa okudum. Yenisine geçmeye hazır değilim. O kitap beni hala etkiliyor. Onu bırakamıyorum. Fussilet Suresinin 53. ayeti kerimesinde, "Yakında biz onlara hem dış dünyada hem de insanların kendi iç alemlerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Ta ki Kur'an'ın gerçeğin ta kendisi olduğu onlar için de gün gibi ortaya çıksın," buyuruluyor. Bence Osman Hoca'nın kitabı bu ayetin bir yansıması gibi. Osman Hoca'yı ilk gördüğümde düşündüğüm ilk şey, "Onlara bakıldığında size Allah'ı hatırlatırlar" ifadesiydi. Osman Hoca'yı çalışma ofisinde eşimle birlikte ziyaret ettik. Ben manen çok feyiz aldım ve sürekli ağladım. Hiç gözyaşım dinmedi. Bence benim psikolojik problemlerim olduğunu düşünmüştür. Evet, devam edecek notuyla mülakat burada bu aylıkta nihayet ermiş değerli dinleyenlerimiz. İnşallah gelecek sayıda bu mülakatın devamını aktarmaya gayret edeceğiz. Lauren Bott hanımefendi ile hidayet yolculuğu hakkında yapılan mülakatın 5.sini paylaştık. Şebnem Dergisi'nin Mart 2024 sayısından Avrupa'da ve İslam'da evlilik başlığını taşıyordu. Aktardığımız mülakat Halime Demireşik imzasıyla yayınlanmış dergide. Bir başka yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Evet, Ayşe Gündüz imzalı Oyun Ahlakı başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Oyun çocuğun kulluk provasıdır. Çocuğun karakter, şahsiyet ve ahlakının uygulama alanı oyundur. Bu ortamda geliştirdiği tecrübe, hissiyat ve kaideler, yetişkin hayatında kuvvetli muhtemel kişiliğinin yapı taşları olacaktır. Oyun içinde arkadaşını aldatan, kazanmak için hileye başvuran, başka çocukların hakkını gözetmeyen, başka çocukları aşağılayan ve bunu normal kabul eden bir çocuk, ileride aynı davranış kalıplarını iş ve aile hayatında, toplum içinde herhangi bir yerde rahatlıkla gösterecektir. Çocukken çok da göze batmayan bu davranışlar, ileride bütün toplumun adalet ve hak-hukuk yapısının kul hakkı anlayışının üstüne adeta bir karabasan gibi çökmekte ve toplumu içten içe çökertmektedir. Çocuklar oyun içinde öncelikle bu hususlarda bilgi ve şuur kazanmalıdırlar. Çünkü birçok çocuk yaptığının yanlış olduğunu düşünmez, başkasının hakkını yediğinin, dolayısıyla zulmettiğinin farkında bile değildir. Kazanmak için hırslı nefislerimiz, çocuklarımızın da bu konudaki hatalarını görmekten uzaktır. Biz büyükler olup biteni görebilseydik, çocuğumuz bir başka çocuğa kötü söz söyleyip onu incittiğinde, kazanmak uğruna veya istediğini yaptırmak için başkasının hakkını yediğinde kalplerimiz titreseydi yahut kaydırağın tepesinde beklerken "arkanda arkadaşların var, bak onların da hakkı" deyip kendisinin dışındaki kimseleri düşünmesini de öğretseydik, çocuklarımıza kul hakkını daha net ve kalıcı bir şekilde öğretebilirdik belki. Ama önceliğimiz yavrumuzun üzülmemesi ve psikolojisinin bozulmaması olduğu için bu ayrıntıları gereksiz buluyor ve atlıyoruz çoğu zaman. Oysa Müslüman ahlakı çocuk da olsa bütün insanların hakkının öncelikli olduğunu bize öğretmeliydi. Çocuğu bir haksız davranıştan men ettiğimizde veya bir isteğini engellediğimizde belki bir müddet üzülmesine yol açabiliriz. Ancak öğreniciyi, kul hakkı dersi hepsine değer. İnsan aynı tavrı takındığında disiplin içinde ve tutarlı bir şekilde aynı sınırı göre göre o yanlışı terk edecektir. Ancak burada önemli olan bir husus da büyüklerinin de kul hakkı noktasında aynı hassasiyeti göstermesidir. Şayet büyükleri, çocukları men ettikleri şeyleri kendileri yapıyorsa, çocuk bunu hemen görecek ve bizim ikazlarımızı uygulamayacaktır. Başka bir ifadeyle çocuklar için ayrı bir ahlak, büyükler için ayrı bir ahlak yoktur. Çocuklarımıza kol kanat germek, onları kırmamaya, incitmemeye çalışmak önemlidir. Bütün anne babalar evladını gözü yaşlı görmemek için elinden geleni yapar. Ancak bu durum başka her türlü kıymet ve hakkı çiğnemek pahasına olursa, anne babalar evlatlarına olan ilgi ve sevgilerini her şeyin önünde ve üstünde görmeye başlarlarsa, kendilerine ciddi bir imtihan kapısı açmış olurlar. Her insan fıtri olarak başarılı olmak ister. Bu yaşa göre bazen bir oyundur, bazen bir spor, bazen bir sınav, bazen de bir iştir. Ve başarmak içinde rekabet barındırır. Rekabetin ise bir adabı ve bazı kuralları vardır, olmalıdır. Rekabetin her zaman ve her durumda zararlı olduğunu iddia edemeyiz. Hayra çevrilirse elbette neticesi de hayır olur. Güzel ve hayırlı işlerde yarışmak, güzelliğin ve hayrın artmasına vesiledir. Daha iyisini, daha fazlasını yapmaya çalışmak, toplumdaki iyilik, ahlak ve güzelliklerin yayılmasına sebep olur. Allah Teala bu hususta şöyle buyurur: "Hayır işlerinde yarışınız. Onlar hayırda birbirleriyle yarışırlar." Peki başarmak için her yol mübah mıdır? Benliğin, bencilliğin bu derece yaygın olduğu ve normal görüldüğü bir zamanda yaptıklarımızın kul hakkı olup olmadığını idrak etmek de biraz güçleşiyor. Fakat mümin kalbi iman nurunu ilim ve basiretle donatmalı, rakikleşerek hislerine hassasiyet kazandırmalıdır. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız: başkasının hakkına girerek elde ettiğimiz her şey bizi zorba, zalim yapar. Gönlümüz çevremizde olup bitenleri bu incelikle okumayı öğrenirse çocuklarımıza da öğretme ve gösterme imkanımız olabilir. Yoksa haksızlıklar artarak devam edecek ve biz ancak bize ve sevdiklerimize haksızlık yapıldığında hak ve adalet kavramını gündemimize alacağız. Bu da kimse açısından inandırıcı olmayacaktır. Büyük ya da küçük her kul hakkının ihlali zulümdür ve her zulmeden zalimdir. Farz edin ki küçük bir çocuk grubuyla yakar top oynuyorsunuz ve oyunda kendi çocuğunuzu biraz kayırdınız. Bilerek ona can verdiniz veya bilerek vurmadınız. Vallahi diğer çocukların hakkını Allah size asla bırakmayacak ve aynısı size veya çocuğunuza yapılacak. Bundan kimsenin hiç şüphesi olmasın. Allah Teala işte bu kadar adildir. Zerreyi bile hak sahibine teslim eder. Ama biz şahit oluyor muyuz? Orası meçhul. Çocuğumuz birine vurduğunda, kendisine vurulduğundaki aynı tepkiyi veremiyorsak, bilin ki aradaki fark bize bumerang gibi geri döner. Kendi eşyası izinsiz alındığında çocuğumuzun hakkını koruduğumuz kadar, kendi evladımız başkasının eşyasını aldığında onun hakkını koruyamıyorsak, o gizli bencillik bizi boğar. En kötüsü de çocuklarımıza sessiz sözsüz verdiğimiz mesajlar adalet mefhumunun temeline dinamit olur. Hani şu an kimsenin memnun olmadığı torpilden, liyakatsizlikten dem vurduğumuz, adaletsizlikten yakındığımız yerler var ya, işte onları hep birlikte oluşturduk. Biz yaptığımızda değil, maruz kaldığımızda durumun vahametini fark ettik. Günlük hayatımızda yaşadıklarımızı düşünmek için birkaç soru soralım. Sonra da hem kendi nefsimizde hem de aile ortamında çocuklarımıza öğrettiğimiz nasihatler üzerinden vicdanımızda cevaplarını verelim. Birinin sırasının önüne geçmek kul hakkı mıdır? Oyunda yandığı halde yanmadım demek veyahut yanmayan arkadaşının oyundan geri kalması için yandın deyip onu elemek kul hakkı mıdır? arkadaşını küçük düşürmek, ona kötü söz söylemek ve lakap takmak kul hakkı mıdır? Arkadaşının eşyasını izinsiz almak kul hakkı mıdır? Oyundaki kuralları kendi menfaatine değiştirmek kul hakkı mıdır? Arkadaşını korkutmak kul hakkı mıdır? Arkadaşının herhangi bir eşyasını bozup, sonra da hiçbir şey olmamış gibi, kimin yaptığını bilmiyormuş gibi susmak kul hakkı mıdır? Sizce başka neler kul hakkına ve zorbalığa girer? Bütün bu kurallar sosyal medyada da geçerli midir? Sosyal medyada ne gibi kul hakları olabilir? Peki, kendi haklarımızı korumak için, zorba ve zalim kişilerden korunmak için neler yapabiliriz? Bizim yanımızda, yani şahitliğimizde bir başkasına zulmedilirken bizim tutumumuz nasıl olmalıdır? Geleceğe en büyük yatırım insan yetiştirmektir. Yetişenlerden ve yetiştirebilenlerden olabilmek duasıyla. Ayşe Gündüz imzalı Oyun Ahlakı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak Dr. Betül Nefise İnal imzalı Hekimlik Hayret Vadilerinde Lal Olup Kalmak 5 Yokluktan Varlığa Taşınan Sır başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bir zamanlar yok idim ben. Ne kadar zaman geçtiğini bilemiyorum yokluk örtüsü altında. Adem, yokluk safhasından bilmediğim başka bir aleme doğmuştum. Sulpten sulbe yolculuk etmeye başlamadan çok önce. Evvel yok idim, sonra var edildim. Oradan kıymetli bir sulbe emanet edildim. İlk atamdan bugüne kadar kim bilir kimleri gezerek ve geçerek dedelerime, ninelerime düştüm. İlk olarak doğduğum alemde kimsenin bilmediği nice sırlar üflenmişti bana. Bunları taşıdım sessizce bugüne kadar. Son emanet edildiğim yerden ana rahmine doğduğumda havada uçan toz zerresi kadar bir şeydim. O zerreye sıkıştırılmıştı varlığıma sırlanan nice sistemler. Miniciktim ve kaybolup gitme ihtimalim çok yüksekti. Lakin bir doğum iken annemin rahmine düşüşüm, yitip gitmeme nasıl müsaade edilsindi? Bir noktacık devasa yollarda kendine nasıl yön bulurmuş, hiç bilmediği bir aleme nasıl seyahat edermiş, hatırlamasam da yaşadım. Bir noktadan başlayarak genişledi varlığım, tıpkı içime gizlenen kainat gibi. Annemin rahmine düşüşüm doğumumdu benim. Bilinmeyen alemden şehadet alemini teşrif edişimdi. Zerre hükmünde gibi görünsem de pek kıymetliydim. Şefkatle sarıldığım hücrelerin içinde sağlam karargahıma taşınana kadar beslendim, kendime göre serpildim. Hiçbir şeye benzemezken sıkıştırılmış varlığımdaki bilmeceyi çözmeye çalışan ilim insanları tarafından merakla izlendim. Onlar hayretle dudaklarını ısırırken nadide bir bitki misali getirildiğim misafirhanemde kök saldım. Yuvamda geçireceğim uzun sayılabilecek bir zaman için oraya sımsıkı bağlandım ve zaman boyutunun dışında akılların tartamayacağı mühim bir tahsile koyuldum. Tohum toprağa gömülmeden yeşeremezmiş, içindeki hakikati neşredemezmiş ya, ne kadar da doğru. Bir tohuma kodlanmış bilgiler zamanı geldikçe nasıl gövdesinde tecessüm ediyorsa burada geçirdiğim müddette bu kabildendi. Her noktadan bir kainat doğuyordu tek tek vakti geldiğinde. Gözle görülmeyen hücrelerimin uzantılarıyla pek muhteşem enginlikte deryalara kulaç attım. Onlar elim ayağım oldular, kimsenin yürüyemeyeceği yollarda yürüttüler beni. Kimsenin göremeyeceği manzaralar seyrettim gözsüz, işitemeyeceği sesler işittim kulaksız. Ve yazdım o şefkatli toprakta ne hükmedildiyse, gizli ne sır varsa aşikar olsun diye elime, ayağıma, dilime, dudağıma, gözüme, kaşıma, dişime, kulağıma, ila ahir bütün bedenime. Sessiz çığlıklar atarak anlattım ne görüp öğrendiysem. Bilmediğim alemde öğretilen bilgiyi taşıyor ve yaşıyordu her zerre. Bunu hücrelerimin marifetine bakınca anlayabiliyordum. ortaya çıkmaya namzet bir sanat harikasıydım ve muhabbetle bağlandığım ilk yerdi burası. Az değildi buradaki misafirliğimin süresi ama işte yine de geçiciydi. Çok kolay da olmayacaktı ayrılığım ve hatta belki de kendim gitmek istemesem bile, nazlansam bile ev sahibi tarafından gönderilecektim. Ana rahmine düşmeden önce bile birkaç merhaleden geçtim. Bazılarında ölürken diğer safhalarda dirildim. Hayat ve ölüm, varlık ve yokluk, zulmet ve nur, hasret ve vuslat, gurbet ve sıla hep bir arada ve iç içe yürüdü benimle. Zıtları cem ederek geliyorum ben. Yokluktan varlığa taşındım, öz vatanımdan gurbete sürüldüm. Meyit, ölü gibi ana rahmine gömüldüm. Sıla sıcaklığıyla beni bağrına basan bu diyarda bir tohum gibi yeşerip filiz verdim. Buradan çıkarıldığımda bu hayatın fena bulsa da başka bir dünyaya doğmuş olacağım. Oradan çıkarıldığımda dünyada ölmüş olsam da bambaşka bir aleme doğumum olacak benim. Bundan sonra geçireceğim her bir merhaleye seyahat edecek zıtlar benimle. Seferiyim ben, hatta öz vatanına doğru bir garip yolcu. Ancak pek de kıymetli. Zira varlık alemine teşrifimden beri kaç zaman geçti kim bilir. Hep yoldayım ama hiç yok olmadım, yalnız bırakılmadım. Hep kollandım, gözetildim, muhafaza edilip saklandım. Bir yerden bir yere ihtimamla taşındım. Konduğum her mekandan da illa ihraç edildim. Belli ki muvakkat bir ömrün yolculuğuna çıkarıldığımı hiç unutmayayım diye, fani olduğumu idrak edeyim diye, hiçbir şeye ila nihaye sonsuza kadar bağlanmayayım diyeydi her bir bağlılığın ardından gelen ayrılığım. Hesaplanmış bir zamanla sınırlanmıştı ömür takviminde geçen her bir günüm, hatta anım. Adem safhasında ne kadar kaldım, ondan sonraki alemde ne kadar, sudderin seferinde ne kadar. Her biri meçhul olsa da bana, gönderene malumdu ya ne çıkar. Kapalı kapılar ardında saklanan bir sırdım. Ana rahmine geldiğimde, gün gün gelişirken aşikar oldum. Duvağımın açılacağı gün için beklerken, asıl sahibim tarafından bir gelin gibi nazlandım. Her şey emrime amadeyken, boy göstereceğim anı bekledim. Sabrı kuşanmayı öğrendiğim mekanım ne de tuhaf gelmişti ilk başta. Etten bir duvar, ancak kemik çatıya yaslanmış, sürekli bir çalışma var içeride. Girip çıkan her şey kayıt altına alınıyor. Gözlerim henüz oluşmasa da, kulaklarım işitmese de henüz yoğun gayretleri hissedebiliyorum. Hayat suyu akıyor etrafımdan. Ucu açık düzenli bir boru sistemi inşa ediliyor. İlk defa atmaya başlayan hücrelerim var. Kimin başlangıç komutunu verdiğini bilmediğim. Buraya baş üstünde taşınan kıymetli bir taç gibi elden ele taşınarak itinayla getirildim. İlk baştan beri hep bir kudret tarafından sahip çıkılıp gözetildim. Hiçbir zerrem başına buyruk değil, sadece bana aitmiş gibi görünüyorlar. Benden başka bir yerden emir alarak ve kontrol edilerek yanlış bir adım atsalar, derhal müdahale edilip düzeltilerek faaliyetlerine devam ediyorlar. Hızla büyüyüp gelişiyorum, henüz hiçbir şeye benzemediğim zamanlardayım. Ancak vücut sisteminin taslağı çıkarılıyor bir yandan. Bu taslağı daha önce hiçbir yerde görmedim. Bir boy aynası olsa da baksam, acep neye benzerim? Ellerinde bir harita varmış gibi bazı hücrelerim kendi aralarında gruplaşıyorlar. Bir kısmı göç ediyorlar, bazıları şekil değiştirip bir araya geliyorlar. Milyarlarca toz zerresiyle bir aradayım. Lakin hiçbiri başıboş değil. Mükemmel bir intizam ve şuurla hareket ediyorlar. Hayretle izlemekteyim. Daha önce benimle alakalı ihtisas yapmış gibi becerikli hücrelerim, her biri kütüphaneler dolusu bilgi taşıyorlar. Yaptıkları iş bunu ispatlıyor. Neye benzemem gerektiğini çok iyi biliyorlar. Hangi uzvumdan kaç adet olacak, hangisi nereye yerleşecek, şekilleri neye benzeyecek, bu uzuvlar birbirleriyle ve bütün sistemle nasıl bağlantı kuracak, hepsi düşünülmüş. Tıkır tıkır işleyen düzeni hayran hayran seyretmekteyim. Evet, devam edecek notuyla yazı burada nihayete eriyor. Değerli dinleyenlerimiz, hekimlik hayret vadilerinde lal olup kalmak 5, yokluktan varlığa taşınan sır başlıklı Doktor Betül Nefise İnad'ın kaleme aldığı yazıyı paylaştık. Yazının bu bölümünü paylaştık sizinle değerli dinleyenlerimiz bu akşam Sesli Dergi'de son olarak. Şebnem Dergisi'nin Mart 2024 sayısından aktardık bu akşamki yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.